أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Pek muhterem, pek değerli dinleyenlerimiz, hepinize yeni bir üsve-i hasene, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatının işlendiği bu güzel programdan hürmetlerimi, muhabbetlerimi sizlere arz ederek konuşmama başlamak istiyorum. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi, feyzi, esenliği, bütün güzellikleri siz değerli dinleyenlerimin, bütün ümmeti Muhammed'in, hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, vatanımızı, ülkemizi, bütün İslam alemini huzuruyla, feyziyle, bereketiyle, mutluluğuyla doldursun. Savaşlar, terörler bitsin, bombalar patlamasın. Zordaki insanlar, kardeşlerimiz huzura ersin. Öyle dualar ederek programa başlıyoruz. Muhterem dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda yine sevgili peygamberimizin, sahabe-i kiramın ve tarih boyu güzel insanların hayatlarından kardeşini kendine tercih etme, diğergamlık, Kur'an-ı Kerim'deki orijinal ifadesiyle İthar, Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesinde buyurulduğu üzere, geçtiği üzere ve yu'thirûne alâ enfusihim ve lev kâne bihim hasâsa, onlar kardeşlerini kendilerine tercih ederler velev ki o paraya, o ganimete, o yiyeceğe kendileri zaruri bir ihtiyaç, muhtaçlık içinde olsalar bile. Cenab-ı Hak bunu bize hedef olarak gösteriyor. Nefsimizin esaretinden, tasallutundan kurtulmak için İsar denen bu püf noktasının, İsar denen bu sırrın iyi anlaşılmasını aslında bize hedef olarak gösteriyor. Çünkü ayetin son tarafında وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰيكَمُ الْمُفْلِحُونَ. Kim nefsinin cimriliğini, pintiliğini, mala, mülke olan aşırı düşkünlüğünü törpüler, terbiye eder, ondan korunur, onun şerrinden, belasından kalbini, ruhunu koruyabilirse onlar felaha ermiş olacaklar. Huzura erecekler. Ruhlarını selamete erdirecekler. Kalplerini hürriyetlerine kavuşturacaklar. Maddenin esaretinden kurtulup mananın o hür, özgür semalarında yükselecekler, kanat çırpacaklar. Öyle diyor ayet-i kerime. Bunun yolunu gösteriyor. Bunu bize öğretmiş oluyor. Dolayısıyla bugünkü programımızda yine sahabe-i kiramın hayatından ve ecdadımızın hayatından örneklerle aynı konuya devam edeceğiz. Geçenki konuşmamızı İbni Ömer Efendimizin bir sözüyle tamamlamıştık. Genç yaşta sahabi Efendimizin yanında büyümüş, Efendimizle beraber ömrünü geçirmiş, Efendimiz'e aşık bir sahabe. Efendimizin vefatından sonra geçen çok kısa bir süre içerisinde, 20-30 yıllık, 40 yıllık bir süre içerisinde olan duygulardaki, manevi duygulardaki bozulmayı ve değişmeyi bize aktaran bir söz söylemişti. Ve şöyle demişti: biz öyle zamanlar gördük ki içimizden hiç kimse kendisinin altın ve gümüşe Müslüman kardeşinden daha çok hak sahibi olduğunu düşünmezdi. Yani benim olsun kardeşimin olmasın değil, benim olmasa da olur kardeşimin olsun. Altın mı kardeşimin olsun, gümüş mü kardeşimin olsun, benim olmasa da olur. Böyle diyor. Şimdi diyor öyle bir devirdeyiz ki sanki aradan asırlar geçmiş. Halbuki geçen vakit işte 10 sene, 20 sene, 30 sene o kadar yani. Öyle bir devirdeyiz ki altın ve gümüşü Müslüman kardeşimizden daha çok seviyoruz. Peki kıymetli dinleyenlerim, şöyle bir muhasebe etsek, kendimizi sorsak. İbni Ömer Efendimiz bugün kabirlerinden kalksa, yanımıza gelse, İstanbul'a, Ankara'ya, Konya'ya, Balıkesir'e gelse, aramızda bulunsa, şöyle genel manada Müslümanların hayatına bakacak olsa ne derdi? Herhalde daha farklı şeyler, daha endişe verici, üzücü şeyler söylerdi. Çünkü maalesef dünya lüksü, dünya menfaati, kazanma, harcama, yeme, içme, lüks, binme, gezme, tozma, tatil, sahiller, dağlar, bayırlar ve lüks hayat maalesef. Öylesine hele hele Müslüman kesimleri de öylesine derinden bir sel suyu gibi sardı ve kapladı ki, bir bulaşıcı hastalık gibi kapladı ki, bunu görecek olsa İbn-i Ömer Efendimiz herhalde susar, ağzını kapatır ve hiçbir şey söylemezdi. Ama biz yine bu güzel örnekleri anlatmaya devam edeceğiz. Belki ya anlatan anlar, kafasına girer, ya dinleyen anlar, bir kardeşimin daha ruhuna bu güzellik sirayet eder, ondan başkasına sirayet eder ve yine bu güzellikler gelişerek, artarak devam eder hayatımızda. Şimdi vereceğim misal Yermük Savaşı'ndan bir misaldir. Yermük Savaşı'nda yaralı vaziyette yerde kıvranan ve susuzluktan kavrulan Haris bin Hişam. Bunlar üç tane sahabe kıymetli dinleyenlerim. Haris bin Hişam, İkrime bin Ebu Cehil ve İyaş bin Ebi Rabia. Üç tane sahabe. Kim bunlar? Yani bunların isimlerini şöyle tekrar edelim. Bu hadiseyi bu isimlerle beraber öğrenelim, anlatalım. Cenab-ı Hak o mübarek sahabelerin bu diğergamlık hallerini böyle kitaplara kaydettiriyor ve yine çağları aydınlatacak bir güzel davranış olarak ona bir ebedilik veriyor dünya standartlarında. Haris bin Hişam, İkrime bin Ebu Cehil, İyaş bin Ebi Rabia. Savaş ortamı, yaralı vaziyette, susuzluktan kavruluyorlar, yere kıvranıyorlar. Bunlar kendilerine verilen suyu tam içmek üzereyken birbirlerine gönderiyorlar. Nihayetinde üçünün de bir damla su içmeden yüce Rablerine kavuşuyorlar. Ve bu da kaynaklarımızda yer alıyor. Bunu, böyle bir isarı tarih bugüne kadar hiç görmemiş. Belki de görebilir ama hakikaten çok istisna örnek. Bu ibretli tabloyu da Mehmet Akif merhum Safahat'ında şöyle anlatıyor. Diyor ki, Huzeyfetül Adevi der ki, Harbi Yermük'ün, Yermük Savaşı'nın yaman kızıştığı bir gündü pek sıcak bir gün. İkindi üstü biraz gevşeyince sanki kıtal savaş. Silahı attım elimden, su yüklenip derhal mücahidin, yani savaşçılar, mücahitler arasından açıldım imdada. Acaba bir Allah'ın kuluna bir yardımım olur mu? Bir yudum su, bir bardak su ulaştırabilir miyim diye bu düşünceyle mücahitlerin savaşın arasına girdim, dolaşmaya başladım. Ağır yarayla uzaklarda kalmış efrada yaralanmışlar, savaş meydanında yerlere düşmüşler. Her tarafta böyle darmadağın olmuşlar. Acaba bu fertler içerisinde birisine ulaşabilir miyim, yardımcı olabilir miyim diye o niyetle kalktım, dolaşmaya başladım. Kim diyor bunu? Huzeyfetül Adevi. Ne ma'arekeydi ki, ne savaştı ki, çepçevre göğsü kandı yerin. Yerin her tarafı böyle kan gölü haline gelmişti. Hüdaya kalbini açmış yatan bu gövdeleri. Şehidi çoksa da gazi hiç mi yok derken, yani oraya baktım, öyle çepeçevre bir kan gölü halinde şehit olmuşlar. Ve kalplerini Allah'a açmışlar. O gövdeler, yatan gövdeler, cesetler, yani şehitlerin cesetleri öyle çok fazla ama çok sayıda. Dedim ki bu kadar bu gövdelerin kalbini Allah'a açan bu gövdelerin şehitleri var ama herhalde gazileri de vardır. Henüz hayatta olanlar da vardır diye o niyetle dolaşırken derken derin bir inleme duydum. Çok derinden bir inleme. Fakat bu ses nereden? Baktım şöyle nereden geliyor? Sağdan mı, soldan mı, ileriden mi, arkadan mı? Şöyle bir durdum o sesi, derinden gelen inilti sesini dinledim, kulak verdim. Sırayla okşadığım sineler bütün bir ruh. Şimdi dolaşıyor elinde su kırbacıyla, kırbasıyla dolaşıyor. Bir ses geliyor, inilti geliyor çok uzaklardan ama acaba bu inilti kimden? Ve teker teker nabızlarını veya sinirleri yokluyor. Acaba bu mu bu mu bakıyor? Hayır. Hepsi efendim ölmüş. Bu şehit, bu şehit, bu şehit. Okşadığı sineler bakıyor ki hepsi bir ruh. Yani ruhları ayrılmış bedenden gitmişler. Meğerse amcamın oğluymuş inleyen mecruh. Sonra fark ettim ki o inilti amcamın oğlu Haris bin Hişam oymuş yaralı vaziyette. Dedim biraz su getirdim içer misin versem? Biraz su getirdim içer misin versem? Gözüyle, çünkü konuşacak hali yok. Gözüyle ver demek isterken getir içeyim böyle. Çünkü konuşacak hali yok. Son nefeslerini veriyor artık o gazide. Ver demek isterken gözüyle arkadan bir elem enine başladı, inlemeye başladı. Baktım nigahı merhameti, merhamet isteyen bakışı, götür merhametli, merhamet edilmesi isteyen bakışı o Haris'in, götür deyip bana imada ses gelen ciheti. Hayır ben şimdi istemiyorum. Sen bu suyu al, o enine başlayan elemli o kardeşime bunu götür diye o sesin gelmiş olduğu, inilmiş olduğu yöne diyor. Bana bir imada bulundu. Şöyle başıyla veyahut da kaşıyla ben istemiyorum oraya götür dedi. Ne yapsam içmeyecek, boştu anladım. İbrahim, yani ısrarım, ısrar etmem, baktım boşuna. O yükselen sese koştum. Baktım ki Asım oğlu Hişam. Görünce gölgemi birden kesildi nevhaları. Benim gölgemi gördü mü o inilti şeyleri kesti. Su istiyordu garibin dönüp duran nazarı. Konuşacak hali yok. Bir kelime konuşamıyor. Sadece gözleri böyle yılgın, bitkin bir vaziyette dönüyor. Ama bakışları su getir diyor. Getir su, bir yudum su içeyim diyordu. İçirmek üzere eğildim. Tam götürdüm yanına, efendim kırbayla ağzına suyu verecektim. Üçüncü bir kısa ah sis daha geldi. Hırıltılarla boşanmaz mı karşıdan nagah? Hişam'ı gör ki o halinde kaşlarıyla bana, ben istemem, hadi git ver diyordu haykırana. Üçüncü bu. Yani birincisi tam içecek gönderiyor. İkincisi tam içecek gönderiyor. Konuşacak halleri yok, gözleriyle. Su isterken de gözleriyle ima ederek, gönderirken de imayla gönderiyorlar. Çünkü konuşacak halleri yok. Hepsi yaralı ve hepsi bitap, bir yerde uzanmış vaziyette ve son nefeslerini vermek üzereler. Ben istemem, hadi git ver diyordu haykırana. Epey zaman aradım ah eden o muhtezar. Şimdi üçüncü şahsın nerede olduğunu tam bilemiyorum diyor. Ama ikinci de içmeyince diyor aldım diyor suyu. O ah eden, o artık ölmek üzere olan kişi nerede diye epey aradım. Yetiştim oh. Kavuştum yanına. Ama kavuşmuştu Hakk'a son nazarı, yanına vardım. Suyu verecektim. Baktım ki artık son bakışı da bitmiş, gözünün nuru da kaybolmuş, nefes de tükenmiş ve Allah'a dönmüş. Ölmüş, şehit olmuş. Hişam'ı bari bulaydım dedim, hemen döndüm. Koşa koşa bir öncekine efendim yanına geldim. Meğer şikarına benden çabuk yetişmiş, ölüm o da gitmiş. Demek bir amcamın oğlunda vardı varsa ümit. Koşarak onun yanına geldim. Koşup hizasına geldim. O kahraman da şehit. Olay açık. Yani tekrar bunu izaha gerek yok. O zaman işin tadını kaçırırız. Olay çok net bir şekilde Yermük Savaşı, savaş ortamı ve son nefeslerini vermek üzere olan üç tane şehidimizin, o sahabi yüzünden üç şehidimizin isar halleri ve o şekilde o isar faziletiyle onu yaşayarak, onun örneğini bırakarak hem kendileri yaşıyor, onun sevabını alıyorlar, hem bize büyük bir fedakarlık örneği olarak gidiyorlar ve kıyamete kadar da men senne sünneten haseneten, kim güzel bir çığır açar ve o açtığı yoldan, çığırdan insanlar da giderlerse, hayırlı güzel bir yol, hem o çığırı açmanın sevabını alır o insan, hem de kıyamete kadar o yoldan gidenlerin sevabını alır. İnsan bir köprü yaptırsa Allah rızası için, o köprünün sevabını alır. O köprüden geçenlerin de sevabını alır. İnsan bir cami yaptırsa o camini yaptırmanın sevabını alır. Aynı zamanda o camide namaz kılındığı sürece her namaz kılandan onların sevaplarına eksiklik getirilmeden yine sevap alır. Onun bir nüshası da onun efendim lehine defterine yazılır. Men delle ala hayrin kefailihi, iyiliğe delalet eden, iyilik yapılmasına yol gösteren, sebep olan kişi de o iyiliği yapmış gibi sevap alır. Bunlar Efendimizin beyanları. Dolayısıyla bu üç mübarek sahabi zaten savaştalar. Zaten ruhlarını Allah yolunda kendilerini, canlarını feda etmişler. Zaten şehit olmuşlar. Allah yolunda savaşmanın sevabı, cihadın sevabı, şehit olmanın sevabı üst üste. Bunlar yetmiyor kıymetli kardeşlerim. Bir de bu son nefeste emsalsiz bir isar örneği sergileyerek diğer tarafa geçiyorlar ve bir hayırlı çığır açıyorlar, bir yol gösteriyorlar her halleriyle. Ne kadar büyük bir Allah'ın lütfuna nail oluyorlar. Ne güzel bir şey bu. Cenab-ı Hak böyle güzellikler yaparak insanlara örnek olmayı, yol açmayı, hayırlı çığlıklar açabilmeyi hepimize lütfeylesin. Bir iki örnekte Allah dostların hayatından vermek istiyorum. Bu fedakarlık örneklerinden. Meşhur Sufi aleyhtarı Gulam Halil. Tüm Sufilere karşı düşmanca bir tutum sergiliyor. Tarihte bir hadise bu. Ebu Hüseyin en-Nuri, vefat tarihi 295 Hicri. Bu bir Allah dostu, bir tarikat şeyhi Ebu Hüseyin en-Nuri. Bunun da aralarında bulunduğu bir grup Sufi'yi tutuklatıp hilafet merkezine sevk ediyor Gulam Halil. Dönemin Abbas halifesi tarafından çıkarılan bir fermanla bunların idamlarına karar veriliyor. Cellat, dervişlerden birinin boynunu vuracağı sırada, yani bir grup diyelim ki 15-20 kişi idam fermanları veriliyor. Bunu polisler, askerler diziyorlar sıraya. Cellat eline alıyor kılıcı, boyunları uçurup gidecek. Sıraya diziyorlar böyle. Cellat dervişlerden birinin boynunu vuracağı anda Ebu Hüseyin en-Nuri neşeli ve gönüllü olarak öne atılıyor. Halk bu harekete tacip ediyor. Ya diyor ki onu kesme, beni kes. Sıra arka kardeşinde, arkadaşında. Hayır diyor. İdam o sırası, sıra onun ama onu değil, onu yine beni kes. Nasıl olsa hepimizi keseceksin. Halk bu harekete tacip etti. Cellat, ey civan mert, sen öne atılıyorsun ama bu kılıç o kadar rağbet edilecek bir şey değildir. Henüz sana sıra gelmedi. Neden acele ediyorsun? Dediklerinde Ebu Hüseyin en-Nuri şu cevabı verdi. Benim yolum İsar üzerine kurulmuştur. En aziz ve değerli şey hayattır. En aziz ve değerli şey hayattır. Şu birkaç nefes alacak vakti kardeşlerimin biraz daha fazla yaşamaları için feda etmek istiyorum. Nefesimi vermek istiyorum. Kalan ömrümü vermek istiyorum. Tıpkı o sahabenin suyu verip de kardeşini hayatta tutmaya çalıştığı gibi. Aynı çizgi, aynı his. Zira dünyadaki bir nefes alacak kadar vakit benim için ahiretteki 1000 yıldan daha sevimli ve daha değerlidir. Çünkü burası hizmet yeridir. Orası ise Allah'a yakın olma yeridir. Allah'a yakınlık da ancak hizmetle elde edilir. Buna rağmen şu birkaç nefesimi de dostlarıma feda ediyorum, feda etmek istiyorum dedi. Burada gerçekten insan hayatını vererek, ömründen vererek kardeşine bu isarda bulunması meşru olmak şartıyla onun güzel bir örneği verilmiş oluyor. Rahmetli Musa Topbaş üstadımız Musa Efendi İsa'yı tarif ederken sohbetlerinde şu örneği verirdi. Bizler de duymuştuk. Allah kendine galigan rahmet eylesin. Cenab-ı Hak kendine şefaat yetkisi versin. Bize şefaate nail eylesin. Çünkü Allah dostlarının da hafızların, şehitlerin şefaatleri olacak. Efendimiz öyle buyuruyor. Derdi ki İsa şu. Buradan gittiniz. Hacca gidiyorsunuz. Ciddiye vardınız. Cidde'den otobüsler kalkıyor. En son bir otobüs var. Ve Arafat'ta vakfeye kavuşmak için de o son otobüse binmeniz gerekiyor. O otobüse binerseniz Arafat'taki vakfeye kavuşup hacı olacaksınız. Eğer o otobüste yer bulamaz, binemezseniz o sene Arafat'ta vakfe yapamayacak ve hacı olamayacaksınız. Gittiniz, otobüste iki arkadaşsınız. Otobüste de bir kişilik yer var. İki kişi almıyorlar. Yani yalvarsan yakarsan da mümkün değil, almıyorlar. Bir kişilik yer var. İşte İsa orada yanımızdaki kardeşimize, kardeşim oraya sen bin, sen git hacı ol. O sevabı sen al. İnşallah Cenab-ı Hak lütfeder, bir daha buraya getirse biz de yaparız. Değilse de Allah kerimdir, gafur rahimdir diyerek orada o hac sevabını, hac yapma, o sevabı elde etme hakkını kardeşine verebilmendir. Bu bir böyle bir örnek veriyor ki insan diğer 3-5 kuruş daha küçük menfaatlerde daha rahatlıkla fedakarlık yapabilsin, diğer gam yapabilsin diye örneği verirdi rahmetli Musa Efendi. Belki kendileri de böyle ihsan örnekleri sergilemişlerdir, bilemeyiz. O bakımdan burada tasavvufi terbiye almış, gerçekten böyle İslam ahlakıyla ahlaklanmış insanlar, dervişler, şeyhler, mürşitler bu güzel örnekleri bizlere ne yapıyorlar, böyle yaşayarak gösteriyorlar ve bizi de bu fedakarlığa halleriyle yönlendiriyorlar. Bir örnek de şanlı tarihimizden, Osmanlı'dan vermek istiyorum muhterem dinleyenler. Osman Gazi'nin vefatı üzerine ahilerin ve beyliğin ileri gelenlerinin desteğini alan ve örfe ananeye göre tahta geçmesi gereken büyük oğlu Alaaddin Bey. kardeşi Orhan Bey'i kendisine tercih ediyor ve onun bey olmasını istiyor. Normalde anneanneye göre, oradaki şartlara göre büyük oğlu olduğu için Osman Gazi'nin Alaaddin Bey olması lazım. Sultan veya padişah. Ama o kardeşini tercih ediyor. O sultanlık makamını, padişahlık makamını onu kardeşine devrediyor. O fedakarlığı yapıyor ve Orhan Bey'i kendisine tercih ediyor. Onun bey olmasını istiyor. Onu takdim ederken de şöyle diyor. Kardeşim, atamızın duası ve himmeti senindedir. O hayattayken ordunun komutasını sana vermişti. Dolayısıyla beylik sana aittir. Bu büyük isarı gösteren Alaaddin Bey, Orhan Gazi'nin en büyük destekçisi de olmuş. Rumeli diyarının fethedilmesine öncülük yapmış ve şehadetle hayatını da noktalamış. Allah rahmet eylesin. Bütün geçmişlerimize, bütün şehitlerimize, bize bu güzel İslam'ın bu güzelliklerini, ahlaki güzelliklerini, isarı, fedakarlığı, cömertliği, sabrı, bunları hayatlarında böyle güzel örneklerle süsleyen ve bunlarla bize halleriyle yol gösteren, bizi terbiye eden, bize bu feyzi bereketi tanıtan, öğreten, tattıran Efendimiz Resulü Efendimiz başta olmak üzere hepsine Cenab-ı Hak rahmetle muamele eylesin, şehitlerimize rahmet eylesin diyor. Hepinize tekrar hürmetlerimi arz ediyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.